Ayrım 40.
Gerçek ozanlıkla, gerçek yazarlıkla ilginiz yoktu. Dışındaydınız bunların. Hep dışarıda kalacaktınız. Sayısı 5'i geçmeyen, yalancı sorunlarınızı gözünüzde büyüttükçe, büyüterek hepimizin önüne geçtiğinizi sanıyordunuz ya. Fil dişi kule dedikleri şey gibi bir yerdi yeriniz. Gördüğünüz gerçekleri, gerçek sandığınız şeyleri insanlarla paylaşmak için size zarar vermeyecek bir noktaya gelmelerini, yani canlılıklarını, keskinliklerini, somutluklarını, dönüşlülüklerini, kısacası güncelliklerini yitirmelerini bekliyordunuz hep. Bir an olsun yüzünüz kızarmadan, korkaklığı, yüreklilik, boyun eğmişliği, soyluluk olarak sürüyordunuz önümüze. Vatandaş eleştirdiği yazarlarla kendi yazdıklarını karşılaştırır. Sizin ıkına ıkına, bin dereden su getirerek sonunda söylediğinizi ben daha başında söylüyordum. Eveleyip gevelemeden, söndürüp sulandırmadan, diri diri sıcak sıcak söylüyordum. Kentin ayak yollarında tek tek, yani bütün destek ve kösteklerden sıyrılmış olarak, en zor koşullar altında, en özgür, en arı biçimiyle sunuyordum düşüncemi. Arı sözü haykırıyordum, çölde peygamber gibi. Yapıtlarımın umursamazlıkla karşılanmasına katlanamam. Öyle ya, burada okunmadılar mı, gümleyip gittiler demektir. Sanatını önemseyen bir sanatçı olarak, yapıtlarım okunabildiklerince okunsun. İnsanları etkilesin isterim. Etkiler de, iyi biliyorum, gözlerimle gördüm kaç kez. Vatandaş okumak, öğrenmek üstüne şunları söylüyor. Ben okudukça, öğrendikçe söylenlerden kurtuluyor, düşten düşünceye geliyordum. Okudukça, öğrendikçe insanları geçmek değil, insanlara doğru gitmek gerektiğini anlıyordum. Vatandaş korkunç bir baskının ağırlığının her yana çöktüğü bir dönemden söz ediyor. Yalnız bir ses yükseliyordu koca ülkede. Yalnız bir adam konuşuyordu, yayvan ağızlı bir, kırıtkan adam. Handi ise bir zenne. Ne olursa olsun gelmiş geçmiş kölelik düzenlerinin en korkuncuydu yaşanan, yalanın egemenliği. Ben buna karşı çıkıyordum işte, benim okurlarım buna karşı çıkıyorlardı. Ama sizler dolambaçlı oyunlarla, mantarlaşmış sorunlarla, zorbalara çanak tutuyordunuz ister istemez. Gönüllü ya da gönülsüz sözcüleri oluyordunuz onların. Yani kölelik ediyordunuz. Yani susmaktan da kötüsünü yapıyordunuz. Vatandaş eleştirilerini bürokrasiye yöneltiyor. İş yerinin ayak yoluna, müdür odasında içilen acı kahvelerin her gün artan değerinden, bizim kapıdan geri çevrilenlerin aşağıya doğru uzayan çenelerinden söz eden uzun mu uzun bir şiir oturtuyor. Kıyamet kopuyor. Vatandaş yapıtın okur üzerindeki etkisini en iyi o zaman görüyor. Arkadaşlarla birlikte, arkadaşlar gibi kahkahalarla gülüyordum. Yakalanma tehlikesini göze alarak iş yerindeki faaliyetini sürdürüyor. Sonunda müdür istifa ediyor. Arkadaşlar, bugün aranızdan ayrılıyorum. Nedenini uzun boylu açıklayacak değilim. Nasıl olsa biliyorsunuz, sizler kovuyorsunuz beni. Yaptığınız hesaplarda büyük bir yanlış vardı. Payımı hep %75 gösteriyordunuz. Oysa hiçbir zaman %7,5'u aşmadı. Üst yanı yukarıya gidiyordu. Üst yanı yukarıya gitmese bu işler böyle açık, böyle rahat yürütülebilir miydi sanıyorsunuz? Benim gitmem de durumu değiştirmeyecek. Vatandaş müdürün odasına gider. Kendisine o çirkin şakayı yapan arkadaş hemen şimdi, kendisinden önce ilişiğini kesip giderse kararını değiştirip değiştirmeyeceğini sorar. Müdürün cevabı, %7,5'la yetindiğim zaman bile burada bir yılda kazandığım para en az yaşam boyunca gül gibi yaşatır beni. En önemlisi bu, burada görüp öğrendiklerimin yardımıyla daha çok yükseleceğim ve dolandırıcılık ayrıcalıklı bir dindir. Daha doğrusu ayrıcalıklıların dinidir diye başlayıp unutulmaz bir nutuk atar. Müdürün çocuklarına borçlu olduğunu söylemesi vatandaşa kendi borcunu anımsatır. Benim borcum bir çift çocuk gemenisi ve Tahsin Yücel unutulmaz güzellikte bir yoksul çocuk hikayesi anlatır. Vatandaş henüz Şabanken, yoksulken, sessizken, bütün komşu çocukları gibi bir kırmızı yemeni almak ister. Annede para yoktur, amca hayırsızdır, alamaz. Ama tanımadığı bir dükkancı bir rastlantı sonucu o kırmızı yemenileri Şaban'a hediye eder. Vatandaş yıllar sonra düşünür. Şimdi yüzünü görsem tanıyamayacağım. Şimdi yüzünü görse tanıyamayacak birine borçlu olduğuma göre bütün tanımadıklarıma borçluyum demektir. Hep ödemek zorundayım. Benim borcum tükenmez. Ve ekler. Yıllar yılı kentin ayak yollarından bilmediğim, yüzlerini bile görmediğim insanlara seslenirken hep bu borcu ödemeye çalıştım bir bakıma. Ama ne yalan söylemeli. Başlangıçta bilincinde değildim bunun. Vatandaş da yazar, konuşa konuşa kentin bir ucundan bir ucuna yürümüşler. Vatandaşın evine gelmişlerdir. Metalaşan insan ilişkileri. Üçüncü bölümde güneşin doğmasına en az 2 saat kaldığını öğreniyoruz. Vatandaş bu defa açıkça karısından söz eder. Bu evliliği bir ölçüde eski müdürüyle eski nişanlısına borçlu olduğunu düşündüğünü söyler yazara. Beklenmedik zamanlarda çıka geldiler, birden hızlandırdılar bu işi. Bir gün yeni müdür vatandaşa, sayın genel müdürün telefon ettiğini, biraz sonra gelip kendisini alacağını söyler. Eski müdür, artık genel müdürlüğü de beğenmemektedir, işinden ayrılacaktır. Milletvekilliği cepte keklikti. Tahsin atlamış, çantada, torbada keklik olacak. Unutmadan sayfa 74'teki yağ döksen yalanırın doğrusu, bal dök yala. Ve sayfa 22'deki güllük gülistanın doğrusu, güllük gülistanlık. Tahsin ukalalık saymazsa sayfa 23'teki, ondan başkasını gördüğüm yoktunun, gözüm ondan başkasını görmüyordu olması daha iyi olurdu diyeceğim. Hemen arkadan bakanlık gelecekti. Eski müdürün tasarılarından biri haftalık bir dergi, daha sonra da günlük bir gazete. Parlak adı yeni uzantılar kazansın istiyordu, söylemek bile fazla. Sizin sanatçı takımının soyut ölümsüzlük saplantısıyla hiçbir benzerliği yoktu bunun. Tam tersine, bankadaki para gibi, maçkadaki arsa gibi bir zenginlik olarak görüyordu adını. Daha da çoğalmış olarak çocuklarına bırakmak istiyordu. Vatandaştan ayak yoluna yazdığı gibi şiirler yazmasını ister dergisi için. Vatandaş, ben bu işi yapamam diye kekeler. Müdür üsteler. Derginin baş sayfasına der. Olmaz. Arkanda ben olduğuma göre konu kıtlığı da çekmezsin der. Olmaz. Eski müdür sonunda umudunu keser. Ayrılırken kartını vermek ister. Başın dara düşecek olursa kardeşini arar gibi çekinmeden ara beni der. Vatandaş kartı da almaz. Eski müdür ayrılırken, çocuğun yok, çocuğun olmadığı için borcun da yok. Bu yüzden hep dayatıyorsun der. Vatandaş herkesin kendince bir borcu vardır der ve borç bilinci bir top ışık gibi doğuverir içine. Kırmızı yemenilerle her şey aydınlanıverdi. Benim de borcum bu işte dedim kendi kendime. Ben de bir çift yemeni borcumu ödemek için yerimde saymıştım hep. Bir çift yemeni borcumu ödemek için ayak yolundan ayak yoluna koşup durmuştum. Kesintisiz bir borç benimki, yalnızca ödenir, hiçbir zaman tükenmez. Bir ucu sonsuzlukta benim borcumun. Bu nedenle üstünlüğünden, değerinden, güzelliğinden bile söz edilemez. Ödenir yalnızca. Kırmızı yemeniler için ağlayan çocukların kırmızı yemeniler için ağladıklarını bile bilmeden, onlara hiç duralamadan kırmızı yemeniler verebilen elleri ve gönülleri savunmakla, onları yozlaştırarak, çocuklara bedavadan kırmızı yemeniler veremeyecek ölçüde katılaşmış olanlara karşı çıkmakla ödenir. Ödenmeye çalışılır daha doğrusu. Şu ya da bu biçimde ne kadar ödenebilirse. Eski müdür eski nişanlıyı da gönderir vatandaşa. Gene bir sonuç alamaz. Eski nişanlı sayfa 130'da, İnan bana, ilişkiyi kestik onunla, müdürle, gibi sözler de eder. Böylece kitabın 33. sayfasındaki şaşılacak kadar güzel döşenmiş, şaşılacak kadar büyük bir evin sırrı açıklanmış olur. Metalaşan insan ilişkileri. Vatandaş eski nişanlı gittikten sonra geçkin sevgiliye evlenme teklif eder. Ödenmesi olanaksız borçtan doğmuş bir görevi sürdürmeye çalışıyorum. Evet dostum, her kötülük, her haksızlık karşısında olanca gücümle yükselteceğim sesimi. Her türlü oyunu, her türlü aldatmacayı, her türlü saptırmacayı gözler önüne sereceğim. Bir kötülük karşısında başka bir kötülüğü, bir haksızlık karşısında başka bir haksızlığı seçmeden. Anlatının biçimi. Tahsin Yücel vatandaşın sunuş yazısında 1996'daysa bir takım ekleme ve çıkarmalarla, son büyük bir olasılıkla da kesin, biçimini alıyor diyordu. Eklemelere baktım, Tahsin Yücel Türkiye gerçeklerini eksiksiz yansıtabilmek amacıyla anlatıyı güncelleştirmek istemiş. Bunun için 1975-1996 arasındaki oluşumları da vatandaşta yansıtmaya çalışmış. Söz gelimi geceleyin bomboş sokaklarda yürürlerken vatandaş yazara, "Adamlar hiç yok gibidirler, dünyadan çekilmişlerdir sanki. Ama belli mi olur? Bakarsın birden çıkıverirler ortaya. İsterlerse alıp götürürler seniden sonra, isterlerse donuna dek soyarlar" sözcüklerini ekleyerek 20 yıllık gelişmeyi özetleyivermiş. Son baskıda 80. ve 81. sayfalara bitmez tükenmez özel sektör övgülerinin tepkisiyle kenterlerle ilgili bir parça eklenmiş. Sesini yumuşatıp kenter şakşakçılığına soyunmuş. Sanki dünya kuruldu kurulalı kenterler varmış, insanlığın tüm ilerlemelerini kenterler gerçekleştirmiş gibi. İnsanı kurtarmak konusunda kenter düzeninden başka seçenek yokmuş gibi. Gerçek sanata, gerçek düşünceye, gerçek bilime erişmenin, tek sözcükle gelişmenin biricik yolunun toplumların kenterleşmesi olduğunu savunmaya girişmişti. Efendim biliyorsunuz, bir toplumun gerçek anlamda bir devrim yapabilmesi için önce kenter toplumu olması gerekir. Ama gene biliyorsunuz ki bizim toplumumuz henüz kenterleşme evresinden çok uzak diyor. Devrimin değil kendisini, olasılığını bile erteleyebileceğince ertelemeye çalışıyordu. Daha birçok ilginç ekleme var yeni baskıda. Hamlet'e eklenen sıfat gibi, yalana ve haksızlığa baş kaldırmış güçsüzlüğün soylu sesi. Burada vatandaş biraz da kendini tanımlıyor gibi. Bir takım eklerde anlatanın mizah yanını güçlendirmek için eklenmiş. Bunların arasında Tahsin Yücel'in düzeyine pek de uygun düşmeyenleri var, enişteniz Tosun gibi. Bir de anlatım gücünü pekiştirmek, konuşma diline daha bir ağırlık vermek için eklemeler, çıkarmalar, değiştirmeler var. Bir örnek, birinci baskıdaki sayfa 70. Büyük sözler etmenizden belliydi. İkinci baskıda, hep yüksekten atmanızdan belliydi olmuş. Üniversitelerde yaratıcı edebiyat dersleri, yaratıcılığında dersi olurmuş demek. Ah bu üretimci ve tüketici çağımız. Verenler varmış kimlerse onlar. Tahsin Yücel'in iki ayrı vatandaşını karşılaştırarak mükemmele ulaşmak konusunda öğrencilerine çok ilginç örnekler üzerinde düşünme olanağı sağlayabilirler. Tahsin Yücel anlatının geçtiği yerlerle anlatıcının anlattıkları arasındaki ilişkiyi hep göz önünde tutuyor. Anlatıcı meyhanedeyken tehlikeli konulara pek girmiyor. Sokağa çıkınca rahatlıyor. Yazara, "Gördün mü bilmem, sağ yanımızda suratsız bir adam peydahlanmıştı epeydir. Çaktırmadan bizi dinliyordu. İyi oldu çıktığımız. Dışarısı ıssız hem de çok güzel. Ortalıkta bir sen varsın, bir de ben" diyor. Ve rahat rahat her şeyi anlatıyor yazara. Topluma yönelik bütün eleştirilerini, bütün başkaldırı türkülerini, darbecilerin gerçek yüzlerini, iş yerindeki müdürün yediği rüşvetleri, 1996 baskısında feminizmde etkisini gösterir ve vatandaş, "Derin bir yaradır zonklar içimde, kadın ayak yollarına girememenin yarası" der. Tahsin Yücel'in bu eki yaparken bıyık altından güldüğünü görür gibiyim. Bir bunları mı anlatır? O zaman vatandaşta eksik kalan bir şeyler de olurdu. Tahsin Yücel o unutulmaz kırmızı Yemeni hikayesinde anlatır. insan sevgisinin bu unutulmaz simgesini de. Üçüncü bölüm evde geçer. Vatandaş en mahrem konuları bu en güvenli yerde anlatır. Tahsin Yücel'in Vatandaşı 1975 ve 1996 baskılarının karşılaştırılmasının da göstereceği gibi her sözcüğü üzerinde kılı kırk yararak çalışılmış. Biçimi bakımından da iletisi bakımından da mükemmel bir anlatı örneği. Okuması da eleştirisi de mutluluk veren bir başyapıt. Vatandaşın eleştirileri hepimizi öz eleştiriye çağırıyor. Şafak. Sevgi Soysal'ın ilk iki romanında Yürümek'le Yenişehir'de bir öğle vaktinde tam bir roman yapısı yoktu. Başlı başına bir hikaye olabilecek kimi sayfalar romana eklenmişti. Hikaye ile roman, boşandıktan sonra birlikte yaşamalarını sürdüren bazı karı kocalar gibi aynı çatı altında birlikte yaşamaya devam ediyorlardı. Sevgi Soysal ilk defa Şafak'ta sağlam bir roman yapısı kurmuş, romanın ilk sayfalarında adları geçen Oya'nın, Mustafa'nın, Hüseyin'in, Maraşlı Ali'nin, Gülşah'ın, Zekeriya'nın roman boyunca derinlemesine tanıtılması. Bunlara eklenen polis Abdullah, 1. Şube Müdürü Zekai Bey, emekli albay fabrika müdürü Muzaffer Bey, Adana'da ılık bir sonbahar gecesi başlayan ve o gecenin sabahında sona eren olaylar içinde bu kişilerin geliştirilmesi. Sorunların bu kişilerin gerçek yaşamlarından çıkarılışı, bunun içinde her sorunun sahih oluşu, yaşanmış ve ödenmiş oluşu. Ve sorular sorular. Şafak gerçekte sorular getiren bir roman. Yaşamanın içinden gelen ve kişilerin başkalarına değil, kendi kendilerine sordukları sorular. Yakın geçmişin öz eleştirisiyle geleceğin sorumluluğundan çıkan yaşamak kadar gerçek sorular. Romanın bitimine 7 sayfa kala Oya hala kendi kendine sorar. Eski Oya'yı, onun alışkanlıklarını unuttu, bıraktı mı gerçekten? Yoksa buna zorlandığı için öyle mi sandı? Artık zorlanmayınca ne olacak? Mustafa tahliye olduğu gün arkadaşlarının unutma bizi dediklerini anımsar. Mahkeme dönüşlerini, tahliyesi reddedilenlerin içlerine gömüverdikleri umutları, işkenceden gelenlerin bir de kendi kendilerine sürdürdükleri işkenceyi. Ezilmiş, horlanmış kişiliklerin toparlanmak, eskisinden sağlam olmak için çektikleri sessiz doğum sancılarını, uzun gecelerdeki sohbetleri, bir bardak çaya, kahveye duyulan sevinci, mektup dağıtımında çarpan yürekleri, mektupsuzların dış dünyaya duydukları kırgınlığı, alışmamak, unutmamak, sinmemek, tükenmemek çabalarını, dostlarla paylaşılan acıları unutma. Her şeyi yeniden düşünmek, sevmek inancını bilemek, duygusunun verdiği mutluluğu, temiz, yaralı, bekletilmiş kini unutma. Sevgi Soysal'ın hapishane üzerine yazılmış çoğu şiirlerden çok daha etkili bu satırlarından sonra Mustafa sorar kendi kendine, "Bütün bunları daha nice şeyleri unutacak mısın?" Aslında Sevgi Soysal, Şafak'ın için yazdığını bu unutulmaz güzellikteki satırlarla açıklar gibidir. Yaşanılanları unutmamak, bunlardan gerekli dersleri almak, bunun içindir ki Feza'ya açıkça, "Çünkü aslında şafak vakti değil" dedirtir. Bunun içindir ki susmak sorununu çekinmeden açıkça ortaya koyar. Ölmeyi göze almak, çok söylenmiş bilinen bir cümle. Ölmeyi göze alanlar çıktı ama susmayı göze almak yeterince durulmadı bunun üzerinde. Deneyi yoktu bu işin. Susmanın nasıl zor olabileceği bilinmiyordu. İnanç ve dürüstlük, yüreklilik susmak için yeterli sanılıyordu. Susmamak diye bir şey olmaz sanılıyordu. Çok doğaldı susmak. Ama sonra oralara götürülenlerin hepsi çok acı bir biçimde öğrendiler ki susmak, inanmakla, dürüst ve yürekli olmakla, yalnız bunlarla gerçekleşmiyor. Ve Necdet'in sözleri. Eskiden bir devrimcinin konuşmamasının doğal sanılması gibi, şimdi de işkencede konuşmak doğalmış gibi davranıyoruz. İkisi de yanlış. Eski romantikliğimiz ne kadar yanlışsa, şimdiki neredeyse kaderciliğimiz de o kadar yanlış. Bir devrimci nasıl ve niçin konuşmaz? Bu nasıl öğrenilir? Nasıl mümkündür bu? Sevgi Soysal yalnız işkence göreni anlatmıyor. İşkenceciyi de anlatıyor. Hem de büyük bir güçle. Sema'yı ve Çiğdem'i unutmak mümkün değil. İşkencecileri anlatırken Sevgi Soysal kendini tutamıyor. Polis müdürü Zekai'den söz ederken 6 sayfada 8 defa köpek gibi, 2 defa it diyor. Kim bilir belki de Sevgi Soysal 8 defa değil de başlangıçta 18 defa köpek gibi diye yazmıştır da sonra dikkatli roman okurlarına saygısından köpek gibilerin bir kısmını üzüle üzüle silmiştir. Sevgi Soysal Şafak'taki halktan kişilere büyük bir sevgiyle bakıyor. Özellikle Maraşlı Ali'yi, Ali'nin karısı Gülşah'ı anlatırken Ali'yi ne güzel anlatır tek cümlede. Elleri vücudu işçi, yüzü aydındı. Onlarda eleştirilecek yanlar aramıyor. Emniyette Ali'ye bir süre önce dayak yediği polise "Ha siktir lan" dedirtebiliyor. Ali'den son söz edişi şöyle: "Haksız kesilen yevmiye üzerinde duracak, 3 günlük de olsa hakkını alacak mutlaka." Ali'nin uyduruk sorunları, uyduruk kaygıları yoktur. Gülşah da öyle. Mustafa veda etmeden ayrıldığı Ali ile Gülşah'ı düşünürken emindir. Ama yok. Mustafa ne Ali'nin ne Gülşah'ın ona beddua etmeyeceklerini biliyor. Gülşah yengenin Mustafa'ya daha kaç kez seve seve bumbar pişirmeye gönlü olduğunu da. Ne var ki Sevgi Soysal küçük burjuva aydınların gözünün yaşına bakmıyor. Onlara karşı alabildiğine acımasız. Ve onları Ali'den, Gülşah'tan çok daha iyi tanıdığı belli. Oya ve Mustafa büyük bir ustalıkla anlatılmış kişiler. Bunlara Hüseyin'i de katabiliriz. Sevgi Soysal Hüseyin'den az söz etmesine rağmen Hüseyin'in kişiliğinde yaygın bir solcu aydın tipini, yardan da serden de geçemeyen solcu aydını hayran olunacak bir başarıyla canlandırıyor. Adım başı rastlanan bu tip ilk defa Şafak'ta edebiyatımıza giriyor ve bütün boyutlarıyla. Sevgi Soysal Oya'dan söz ederken bir yerde şöyle diyor: Mustafa ile aralarında ortak yönler seziyor. Kendini beğenmemek, kendinden memnun olmamak, değişik nedenlerle de olsa. Gerçekten de kendinden memnun olmamak. Oya ile Mustafa'nın ortak nitelikleri. Kendini beğenmemek diyemiyorum. Sevgi Soysal gibi, çünkü kendilerinden memnun olmamalarına rağmen, sürekli tedirginliklerine rağmen Oya da beğeniyor kendini. Mustafa da. Kendinden memnun olmamakla kendini beğenmemek ayrı şeyler. Kendinden memnun olmayanların çoğu genellikle gizli kendini beğenmiştir. Kendinden memnun olmamak özellikle Oya'da neredeyse bir günlük yaşama biçimi, daha doğrusu yaşama durumu. Sanırsınız Oya bu yeryüzüne durmadan hatalar yapıp ardından bu hatalara üzülmek için gelmiştir. Sevgi Soysal ayrıntıları ustalıkla kullanıyor. Güçlü bir gözlem yeteneği var. O da farkında. Oya'dan söz ederken dünyalar kötüsü gözlem düşkünlüğü der. Küçük ayrıntıları kişilerini tanıtmada tam yerinde kullanıyor. Söz gelimi 90. sayfada Atatürk heykelciğinden söz edince ilkin gereksiz bir ayrıntıdan söz ettiğini sanıyorsunuz. Ama aynı heykelcikten 101. sayfada söz edince 90. sayfada boşuna söz etmediğini anlıyorsunuz. Takıldığım yerleri yok mu romanın? Var elbette. Örnekse sorgu gecesi Oya yalnız hapishaneyi, hapishanede tanıdığı insanları anımsar. Sanki hapishane dışında hayatı yoktur. Hapishane dışında dostları yoktur. Kocası yoktur, çocuğu yoktur. Düşüneceği bir erkek yoktur. Sema'nın, Çiğdem'in acılarını anımsar. Bunlar romana katkısı olan anılardır. Aynı gece uzun uzun Menekşe'yi, Asuman'ı, Güllü'yü, Firdevs'i de anımsar. Bu anılar güzel anlatılmış ama romana bir şey kattıklarını pek sanmıyorum. Ama 97. sayfada evli ve çocuklu olduğunu öğrendiğimiz Oya, sadece sabahleyin polis Abdullah serbestsiniz dedikten sonra romanın bitimine 26 sayfa kala 256. sayfada kocasını ve çocuğunu anımsar.